Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 25 Ocak 2021 günlerden pazartesi, bir haftaya daha başlıyoruz. Gündem oldukça kalabalık. Önce o yüzden hemen özetlere girişiyorum. Vaka sayıları 100 milyona yaklaştı dünya çapında. Covid-19 ile ilgili can kaybı 2 milyon 120 bini aşmış vaziyette. Amerika'da 25 milyonu aştı vaka sayıları. 420 bin civarında da can kaybı var Amerika Birleşik Devletleri çapında. Trump'ın azil davası bugün Senato'ya gönderiliyor. Temsilciler Meclisi'nde onaylanmıştı ama orası iddia makamı işlevi görüyor. Başkanların azil yargılamalarında 8-9 Şubat'ta Trump'ın azil duruşmaları Kongre Senato üyelerinden jürilerin seçimiyle başlayacak ama Cumhuriyetçiler içerisinde tartışmalar var efendim. Hafta sonu Rusya Federasyonu çapında izinsiz gösteriler, Rusya muhalif blokçu, siyasete de atılmış bir isim olan Alexei Navalny'nin çağrısıyla yapılan gösteriler damgasını vurdu. Başkent Moskova ve St. Petersburg'da daha kalabalıktı büyük kentlerde ama küçük kentlerde de gösteriler vardı pandeminin eşliğinde. Huzursuzlukların kanalize edildiği anlaşılıyor. Rusya içerisinde izinsiz olması büyük kentlerde özellikle polisle göstericileri karşı karşıya getirdi. Amerikan Büyükelçiliği bizzat adres yayınlayarak göstericileri sokağa çağırması dikkat çekti. Amerika'da Kongre baskını, geçen yazki protestolar, Portland'da hala devam eden Antifa gösterileri, şiddet olayları polisle yaşanan düşünüldüğünde başka bir ülke topraklarında gösterileri bu şekilde teşvik etmesi dikkat çekti. Rusya bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne nota verdi efendim. Türk-Yunan istikşafi görüşmeleri 5 yıl sonra İstanbul'da bugün başladı. Saat 3 civarında sona erdi. 4 saat kadar sürdüğünü anlıyoruz. Bugün bu konuya odaklanacağız programın ikinci yarısında. Doktor Naim Babiroğlu'na bağlanacağız. Hafta sonunda Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilgili mesajları vardı. Avrupa artık Doğu Akdeniz ve Yunanistan'la bu gerilim meseleleri, münhasır ekonomik bölge, enerji aramaları, kıta sahanlığı, kara suları Avrupa Birliği'ne mal olmuş durumda. Ankara'dan reform açıklamaları ve Yunanistan'la ön koşulsuz görüşmelerdeki kararlılık vurgulandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçen hafta Brüksel temasları vardı ve özellikle de sonrasında yaptığı açıklamalarla kapanmıştı. Geçtiğimiz hafta, bu hafta da istikşafi görüşmelerle açılmış gözüküyor. İlişkilerde yumuşama mı var? Ne oluyor? Türkiye Doğu Akdeniz'le ilgili çok sert tezler ortaya atmıştı 2020 senesinde. Nereden nereye geldik, niye geldik? Bütün bunları Doktor Naim Babiroğlu'yla konuşacağız efendim. Orta Doğu'dan başlıklar var, Kafkasya'dan var. Onları da aktarmaya çalışacağım sizlere. Ama başlamadan frekanslarımızı yine her zaman olduğu gibi tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalının linkini de paylaşıyorum Twitter hesabından. YouTube'dan da bizi izleyebilirsiniz. Bir de like ederseniz seviniriz diyelim. Başlayalım. Evet, önce Covid-19, yaklaşık 100 milyon vaka, 2 milyondan fazla can kaybı dünya çapında. Bugün Oxfam'ın bir raporu var. Gerçekten çok dikkat çekici. Dünyanın en zengin 10 kişisinin servetiyle bir kıyaslama yapmış. Pandemi döneminde net olarak bunlar 540 milyar dolar artmış durumda. 10 kişiden bahsediyoruz. Raporda bu miktarın tüm dünya nüfusunun aşılanması ve salgının getirdiği yoksulluğu önlemek için yeterli olduğu dile getiriliyor, vurgulanıyor. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu biliyorsunuz Oxfam eşitsizlik virüsü başlıklı bir rapor yayınlamış ve bu da bugün Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlediği Davos gündeminin açılış günü bugün de yayınlanıyor. Malum zenginler Bill Gates gibi ki geçen bu hafta sonu aşı oldu kendisi de. Özellikle bu zengin isimler virüsle mücadeleyle ilgili pek çok mesajlar da verdiler. Dolayısıyla Oxfam'ın bu raporu da çok dikkat çekici oldu. Eşitsizliklere dikkat çekti. Tabii bir de şöyle bir söylem var biliyorsunuz. Covid-19 vesilesiyle 2020'de herkes aynı, herkes ölüyor, herkes tehlike altında zaten diyerek... Evlerinde rahat koşullarda oturabilecek, villalarının bahçelerinde spor yapabilecek insanlarla her gün çalışmak zorunda olan, üretime gitmesi gereken insanlar eşitmiş gibi sunulduğu için Oxfam'ın bu raporu hakikaten belki de daha değerli efendim. 79 ülkeden 300 iktisatçının görüşlerine başvurarak hazırlamış Oxfam bu raporu ve Jeff Bezos, Bernard Arnault, Bill Gates, Mark Zuckerberg gibi çoğunlukla beyaz erkeklerden oluşan zengin kişilerin servetleri üzerinden değerlendirmeleri yapmış efendim. Küresel şirketlerden alınabilecek, yani bu dönemde karların da katladıkları düşünülürse eğer, geçici bir veriyle 2020'de 104 milyar dolar toplanabiliyor. Bu miktarın düşük orta gelirli ülkelerde tüm çalışanlar için işsizlik yardımı ve çocuklar için, yaşlılar için mali destek sağlamak için yeterli olacağı söyleniyor. Sadece aşı meselesi de değil aslında. Zenginlik ve paylaşımdaki çok derin uçurum anlamındaki eşitsizliği vurguluyor bu rapor. Rapor zenginlerin Covid-19 salgınının ekonomik etkilerini 9 ayda atlatabildiklerini ama yoksul kesimin toparlanmasının 10 yılı bulacağını da ortaya koymuş efendim. Gerçekten çok çarpıcı bir rapor. Etkilenenler arasında tabii kadınlar geliyor. Milyonlarca insan gelirini, işini kaybetti Covid-19 nedeniyle ve bunların telafisi için de devletler, neoliberal ekonomiyi vurgulayan devletler kasanın ağzını açmak zorunda kaldılar. Amerika, Almanya gibi ülkeler dahil olmak üzere. Tabii zengin ülkeler daha çok yardım yapabiliyorlar nüfuslarına. Bu yardımlar orta uzun vadede, belki de kısa vadede insanların dertlerine devamı, o da ayrı bir tartışma konusu. Yapısal bir sorun var çünkü ortada. Evet, bu arada Dünya Sağlık Örgütü Norveç'te 23 kişi Pfizer-BioNTech aşısı olduktan sonra hayatını yitirmişti. Bunlardan yaklaşık 13'ünde aşı kaynaklı olduğu saptamaları vardı. Ancak bu kişilerin aynı zamanda çok yaşlı oldukları ve rahatsız oldukları da vurgulanmıştı. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü Pfizer aşısının yaşlılar için güvenli olduğu yolunda bir açıklama yapmış durumda. Bill Gates dediğim gibi Covid-19 aşısını olmuş efendim, ilk dozunu yaptırmış durumda. Fransa'da Bilim Konseyi'nin başkanı Jean-François Delfraissy dikkat çekici bir açıklama yaptı. Virüsle ilgili yeni mutasyonlar konusunda oyunun kurallarını değiştirdi, aşının etkisi azalıyor diye bir iddiası var. Yaklaşık %40 oranında aşının etkisini azalttığı öne sürülüyor. Çok ciddi bir oran bu, unutmamak gerekiyor burada. Fransa'da 3 milyon 53 binden fazla vaka sayısı ve 73 binden fazla da can kaybı olduğunu anımsatalım. Amerika'da 25 milyonu geçti demiştim. Google şirketi sahip olduğu binalarda aşılama tesisleri kurmak üzere harekete geçmiş vaziyette. Amerika'da zaten topyekün bir harekete geçme durumu var. Joe Biden'ın başkan olmasıyla birlikte 2 trilyonluk bir yardım paketi de duyurdu ve durumun ne kadar vahim olduğunu, Amerika içerisinde ekonomik durumun vahim olduğunun altını çizdi yeni kararnameler imzalarken Joe Biden, Amerika'nın yeni başkanı olarak. Amerika'da bu arada dolandırıcılar da var. 2 milyon dolar lüks otomobillerle evlere yatırmış. Koronavirüs dolandırıcılığı yapmış kendisi. Nevada eyaletinden sahtecilikle 2 milyon doları almış ama yani bunu kendi serveti için harcamış. Las Vegas'ta almış bütün bunları da. Bankalara başvurular yaparak bu sahteciliği gerçekleştirmiş. Bir de Covid-19 dolandırıcıları var bu çarpık sistemde efendim. Trump'ın doktoru olarak işe koyulup Biden'la da yola devam eden Dr. Fauci ise Amerika'da Trump yönetiminden şikayet etmiş, kendisine ters düşen açıklamalarda zorunlu olarak bulunduğunu Trump döneminde söylemiş, eşi ve çocuklarının da rahatsız edildiğini, aksi takdirde de aksi davranmış olsaydı, yani Trump yönetimi yetkililerinin istediği açıklamaları yapmamış olsaydı başına iş geleceğini ima eden açıklamaları var. Avrupa'da ise Pfizer-BioNTech aşısı tartışmaları var, aşı tedarikinde aksamalar var. COVAX programına, yani Dünya Sağlık Örgütü'nün yoksul ülkeler için hazırladığı aşı programına 40 milyon dozluk aşı tedariki vaadinde bulunmuş durumda Pfizer-BioNTech. Ama öte yandan da Avrupa ile yaptığı sözleşmeler var ve gecikmeler ortaya çıktığı için Avrupa Komisyonu'ndan tepkiler vardı. Hafta sonunda gerekirse yasal yollara başvururuz dedi Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel. Şimdi tabii ne olacak buradan sonra? Yalnız tabii AstraZeneca ile ilgili de şikayetleri var ama daha onaylamadılar onu. Cuma günü onayı çıkacak. Öyle bekleniyor en azından Almanya'da. Böyle aşı tartışmaları var. Britanya Başbakanı Boris Johnson daha ölümcül türünün ülkesinde görüldüğünü söylemiş vaziyette. Belçika'da seyahatleri yasaklama söz konusu. Hollanda'da Covid-19 kısıtlamaları isyan çıkartmış vaziyette. Eindhoven'da polis aracı yaktılar. Lahey'de polis motosikletine ateşe verdiler eylemciler. Eylemcilere çok sert Hollanda polisi tavır aldı. Ben en azından tazikli suyla, korkunç bir tazikli suyla kafasından hedeflenen ve bu arada başı bayağı böyle kanlar içerisinde bir kadını gördüm. Yüzlerce kişi Amsterdam ve Eindhoven'da sokaklarda epey bir polisle kapışmış durumdalar. 9 Şubat'a kadar sokağa çıkma yasağı var Hollanda'da ve artık sabırlar yavaş yavaş herkese taşıyor galiba. İtalya'da 85 bini aştı. Orada da veri hatası yüzünden Lombardiya bölgesinde bir hafta sokağa çıkma yasağı uygulamışlar ama aslında yanlış hesapladıkları için olmuş bu. Nasıl bir hesap yaptılarsa virüs bulaştırma endeksi çıkartıyorlar. İşte 1.4 çıkarsa burası tehlikeli deyip kapatıyorlar bölge bölge. Ama yanlış yapmışlar. Yok yere bir hafta kapalı kaldı. Hakikaten bu kısıtlamaların sonu hiç hayırlı gözükmüyor dünyanın her yerinde. Şimdiden söylemek lazım. Sırasını beklemeden aşı olan İspanya Genelkurmay Başkanı ise Miguel Angel Villarroya ise istifa etmiş. Sorumlu yetkililer de olabiliyor yanlış yaptıkları zaman. Tabii bizim gibi ülkelerde biliyorsunuz devlet görevlileri ilk, devlet yetkilileri ilk, devlet erkanı ve partiler vesaire yaşlıları gelmeden aşılarını olabiliyorlar. Kimse de istifa etmiyor. Portekiz'de bu koşullarda Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. De Souza yine kazandı seçimi. 2016'dan beri Portekiz'in Cumhurbaşkanı'ydı. Bayağı da katılım olmuş Covid koşullarına göre. %48 bayağı dediğim yarı yarıya ama genellikle o şekilde Portekiz'de gerçekleşiyor. Rusya'da ilk kez 20 binin altına düşmüş Kasım'dan bu yana vakaların sayısı. İsrail'de yeni mutasyon saptamışlar. Aman askeri istihbarat tespit edildiğini duyurmuş. Bunu hızla yayılabilir bu versiyon diyorlar. İsrail'de de bütün uçuşları askıya aldılar. Bu ay sonuna kadar tüm uçuşlar. Ve tabii bu arada da onlar da aşırı ultra ortodoks dincileri tutmakta zorlanıyorlar. Ashdod kentinde tedbirlere karşı çıkan Haredi Yahudileri güvenlik güçleriyle epey sıkı kapışmış durumda efendim. 13 polis yaralanmış. Bayağı böyle savaş alanına dönmüş İsrail medyasına bakılırsa. İran'da Hasan Ruhani en az 5-6 ay daha sağlık protokollerine uygun devam etmeleri gerektiğini söylemiş durumda. Japonya'da olimpiyat oyunları geçen sene ertelenmişti ama yapılabilecek mi? Vaka patlaması yaşanabilir diye şimdiden yetkililer uyarıda bulunuyorlar. 15 binden fazla insan da 11 eyalette virüs testi bunların pozitif çıkmış. Sıralarını bekliyorlar. Bir yerlere, otellere ya da hastaneye yatırılmaları gerekiyor. Ama sağlık sistemi tabii hemen her ülkede problemli. Biliyorsunuz Japonya'da bundan azade değil efendim. Sri Lanka'da bir büyücünün geliştirdiği büyülü iksiri içerek virüse karşı ömür boyu bağışıklık kazandığını iddia etmişti Sağlık Bakanı. Pavitra Vaniarachchi. Ama COVID-19'a yakalanmış nitekim. Böyle büyülü iksirler falan fayda etmiyor. Yani Meksika Devlet Başkanı Obrador da virüse yakalanmış, pozitif çıkmış. O Meksika'da bu başında bu krizi Sosyal Demokrat Obrador yönetiminde çok da ciddiye almadı diyebiliriz aslına bakarsanız. Türkiye'de 140 can kaybı, 5277 yeni vaka. Vaka sayıları böyle 30 binlerden 5 binlere düştüğü için açılma tartışılmaya başlandı. Ama tabii bunun olumsuz yanları da vurgulanıyor. Sağlık Bakanı 80 yaş üstü vatandaşlara da aşıların başlandığını duyurdu. 111 yaşında Fatma Tıraş bu arada Antep'te. Islahiye ilçesinde 6 çocuk 38 sorun, maşallah maşallah 38 sorunu varmış. Kendisine CoronaVac aşısının ilk dozu vurulmuş. Türkiye'de de yaşlılarla ilgili böyle gelişme var. Hafta sonunda Rusya doğrudan yatırım fonuyla Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için bir ilaç şirketi arasında anlaşma imzalandı. Görüşmeler epeydir devam ediyordu. Ortak üretim söz konusu olacak. Sadece Türkiye değil, Türkiye dışına da buradan gönderilmesi. Rusya'nın üretimde Sovyetlerden sonra bu üretimde bir takım sıkıntılar olduğu anlaşılıyor. Bunu da diğer ülkelerle ortak üretimle çözmeye çalıştıkları söylenebilir efendim. Evet. Trump'ın azil soruşturması temsilciler meclisinde iddianame kabul edilmişti. Öyle işlev görüyor Amerikan siyasetinde. Ama asıl jüri makamında senato, kongrenin senato kanadı oturuyor. Dolayısıyla dosya bugün isyana teşvik ithamıyla 6 Ocak'ta Amerikan kongresinin basılmasından ötürü Trump'ın başkanlığı bittikten sonra azini içeren tasarı. Senato'da 8 Ocak'ta haftasında 8-9 Ocak'ta görüşülmeye başlanacağı söyleniyor. Artık demokratlar senatoda bir farkla, bir koltuk farkla çoğunluktalar ve senato çoğunluk lideri cumhuriyetçi Schumer açıklama yaptı bu konuda ve Chuck Schumer 8-9 o zamana kadar Trump'ın savunmasını sunacağını, senato içerisinden jüri üyelerinin seçileceğini ve sürecin bu şekilde gelişeceğini söyledi. Ama çok az sayıda cumhuriyetçinin Trump'ın azil lehine oy kullanacağı şimdiden konuşuluyor efendim. 100 sandalyede 67 senatörün onay vermesi lazım Trump'ın azledilmesi için. Bu arada Amerikan medyası Trump'ın Mar-a-Lago'ya, Florida'ya gitmişti başkanlığı bittikten sonra etrafındakilerden, cumhuriyetçilerden intikam almak için planlar yaptığı iddiasını ortaya attı. Ancak vatansever diye bir parti kuracağı söyleniyordu. Vazgeçmiş Trump ondan. Yine Amerikan medyasının iddialarına göre biraz uçuyorlar gibi mi geliyor Trump dönemiyle ilgili sonrasında. Kötü Trump, o kadar kötü ki her türlü kötülüğü yapabilir bundan sonra diye biraz alarmda tutma niyeti varmış gibi okumak lazım herhalde bunu. Şimdi dikkatler tabii azil oturumlarına 8 Şubat'tan itibaren çevrilince 5000 muhafızı da orada görevlendirecekler bir olay çıkar azil sırasında diye. 26.000 muhafız kongrede yemin töreninde 20 Ocak'ta Biden'ın görevlendirilmişti. Onlardan 200'ü de COVID-19'a yakalanmış bu arada. Daha bile fazla olabilir Reuters'a göre. Biden'ın ilk imzaladığı kararnamelerden bir tanesi Texas göçmenlerle ilgiliydi, Latinlerle ilgiliydi. Sınırdaki duvarı Obama yönetimi döneminde eyalet bazında başlatılmıştı. Sonra Trump onu federal bir girişime dönüştürdü, yani devlet girişimine. Onu iptal etti Joe Biden ama tabii Texas eyaleti başsavcılığı dava açmış Biden hakkında. Bizim işimize karışıyorsunuz, vatandaşların kolluk kuvvetlerini tehlikeye atıyorsunuz diyerek sınır geçişlerini kolaylaştırmamak gerektiğini düşünenler azınlıkta değil Amerika Birleşik Devletleri'nde. Sınırı açtığınız zaman da bütün Latinler Amerika'ya akıyor. İşsizlik sorunu var, istihdam sorunu var. İçinden çıkılamaz bir hale giderek bürünüyor. Sonra da aşırı sağcılar faydalanıyorlar tabii bu koşullardan. Biden girişte de söylediğim gibi iki yeni kararname, 2 trilyon dolarlık destek paketi, ayrıca 15 dolar saati, asgari ücretin 15 dolar olması kamuda çalışanlar için, federal yönetimde çalışanlar için böyle kararnameleri var. Justin Trudeau'yla size aktarmıştım daha önce. Gelenekledir zaten. Kanada lideriyle görüşmüş. Orada da tabii Keystone X boru hattı projesi Kanada, Meksika'ya uzanan, onu da iptal etmişti Joe Biden. Trudeau biraz hoşlanmamış tabii bu hareketten. Mali kayıp Kanada açısından. Her ne kadar Justin Trudeau çok liberal, çok çevre koruma yanlısı, çok şey olsa da, hani iklim değişikliği hassasiyeti olsa da, Keystone XL olunca hemen bunlardan vazgeçilebiliyor ama Joe Biden de durdurmuş durumda Keystone XL projesini şu anda. Boris Johnson'la da görüşmüşler. NATO İttifakı, insan hakları, demokrasileri korumaya yönelik gündem ele alınmış. Aynı zamanda serbest ticaret anlaşması önemli. Brexit sonrası Avrupa Birliği ile Avrupa'dan ayrılınca Britanya ABD'ye yüzünü çevirmişti. Şimdi Trump gitti, yerine Biden geldi. Ne olacak, herkes merak ediyor. Macron'la da Paris İklim Anlaşması'na geri dönmüştü Biden. Amerika Birleşik Devletleri'nin geri dönmesini sağlamıştı. Şimdi iklim değişikliği dahil olmak üzere transatlantik ilişkilerini Macron'la da hafta sonu konuşmuşlar. Çin, Rusya, sahil, Orta Doğu gibi konularda Amerika ile işte Avrupa kanadını yakınlaştırmak üzere ilk girişimler bunlar. Stoltenberg'le de aynı şekilde görüşmüş Joe Biden, NATO Genel Sekreteri ile efendim. Biden'ın Savunma Bakanı Lloyd Austin onay aldı Senato'dan. Oldukça 7'ye 93 ile geçmiş, yemin edip göreve başlamış. O da Stoltenberg'le görüşmüş. Böyle gelişmeler şimdilik Amerika'dan genel anlamda. Bir de Amerikalı ünlü sunucu Larry King hayatını yitirmiş ki kendisi 87 yaşındaydı. Çok CNN'in en ünlü sunucularından bir tanesidir. Bizim ömrümüz Larry King'le geçti diyebiliriz dünyaya açıldığı dönemden itibaren Türkiye'nin. Vladimir Putin kendisine başsağlığı mesajı da dilemiş efendim. Chomsky'nin Russia Today'den Chris Hedges'e verdiği söyleşi dikkat çekici. Amerikalı ünlü dilbilimci, düşünür, ABD'li liberal entelektüellerin Amerika'nın dünyanın geri kalanı için yarattığı tehlikeyi görmediklerini söylemiş Chomsky ve Amerika'nın önde gelen bir terörist devlet olduğunu kabul etmelerini bu entelektüellerin sağlayamazsınız. Ne kadar uğraşsanız faydasız diye taplamalar yapmış. Reagan döneminden bu yana, tabii Reagan dönemi sırasında Orta Amerika karıştırılıyor biliyorsunuz. Amerikalar okulu vesaire, Küba'ya yönelik tutum, onlara atıf yapmış. Bir de Bernie Sanders hakkında konuşmuş. Çokları sosyalist diye anıyor Bernie Sanders'ı ama Amerika'ya, hep söylerim ben, Amerika'ya bakınca insanın sağı solu karışıyor diye o hesap. Bernie aslında normal koşullarda Avrupa'da merkez sağın yapabildiği işlerden bahsediyor. Pek de o kadar solcu değil. Merkez sağı sayılabilecek pek çok ülkede, Almanya'da mesela, bir politikacı. Amerika için çok radikal bulundu diye de eklemiş efendim. Evet, hal böyle. Şimdi Amerika'da bu arada Tacoma, Washington'da, Portland'da görüyorduk. Tacoma, Washington sokaklarında antifacılar indi ve polisle çok sert çatışma görüntüleri var. Ama dünya hafta sonunda Amerika'daki bu görüntüler yerine, ki Portland'da düzenli oluyor, devamlı oluyor. Tıpkı iki senedir Fransa'da olduğu gibi yaklaşık 100 kişinin gözü çıktı mesela Fransa'da. Dünya bunlarla çok ilgilenmedi. Daha ziyade Navalny protestolarıyla ilgilendi. Ağustos'ta Rusya'da zehirlendiğini iddia etmişti. Yakın yanındakiler Novichok diye bir gizemli zehirli maddeyi su şişesi, pet şişesi Almanya'ya uçakta götürdüklerini filan da iddia etmişlerdi. Sonra Rusya'da böyle bir zehirli şeye ulaşılamadığı kanıtı, izinle gittiler Almanya'ya, Kremlin'den özel izinle. Sonra mahkeme daha önce yolsuzluk, dolandırıcılık davalarından geri dönmesi gerektiği, çünkü şartlı tahliyesinin koşullarını defalarca ihlal etmiş durumda, açıklamaları vardı. Bunları iplemedi Navalny. Kendisine göre bir zamanlamayla diyelim Rusya'ya geri dönmüştü geçtiğimiz hafta. 23'ü için protesto gösterileri, çağrıları yapıldı. Bir de bir belgesel daha önceden çekilmiş, duyuruldu. Vladimir Putin'in sarayı olduğu iddia edilen bir yerden bahsediliyor. Gelencik, Krasnodar'da. Pek çok görüntü bağlanmış orada. Hangileri gerçek, hangileri kurgu çok da belli değil. Oradan türetilen videoları izledim ben. İşte bunun gibi banyolar gibi ifadeler bolca geçiyor görüntülerde. Ama tabii algılar önemli burada. Velhasıl Rusya'da çok izlendi, 70 milyondan fazla bu belgesel izlenmiş, verilen rakamlara göre. Ve cumartesi günü Moskova, Sankt Petersburg ve Rusya çapında diğer küçük kentlerde nüfuslarla orantılı düşündüğünüz zaman çok da büyük olmayan, yani bir örnek verelim, işte muhaliflere göre Rusya'nın genelinde 110 bin ama onlar 40 bin Moskova'da diyorlar. Polis 4 bin diyor. Hani ortalamasını alsak 20 bin desek. Tabii Moskova'nın nüfusu 6 milyon mu 5,5 milyon mu öyle bir şey. Gösteriler vardı. Epey polis şiddeti de, gösterici şiddeti de, göz çıkartma iddiaları, göze sıkılan, polislerin gözlerine sıkılan göz yaşartıcı gazlar. Sokakta bir tane tekmelenen bir kadıncağız vardı. O hakikaten çok feciydi. Gerçekten de dramatik görüntüler. Navalny'nin eşi gözaltına alındığı haberleri geldi. Sonra bırakıldığı haberleri geldi. Bir de paten kaymaya çıkan çocukların da katıldığı söyleniyor. Bir kısmının kışkırtıldığı öne sürülüyor. Ama önemli olan tabii, enteresan olan şu. Amerikan Büyükelçiliği bizatihi açıklama yaptı sosyal medyadan, şu adreste gösteriler var diye. Şimdi ben tahayyül dahi edemiyorum, Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nin ya da işte Los Angeles Konsolosluğu'nun, New York Konsolosluğu'nun burada gösteri var, buraya katılın falan dese, Allah muhafaza, kim bilir ne gibi yorumlar yapılır. Ama yaptılar bunu ve sonra da kınadılar tabii ki. Kent protestolarında her zaman görülen şiddet benzeri olaylara rastlandı. Ve Amerika kınadı bu görüntüleri. Rusya çok sert tepki verdi. İç işlerine müdahale ediyorsunuz. Kışkırtıcı doktrin politikalarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin örtüşen tavır oluyorsunuz diye. İzinsiz gösterilere destek verdiği gerekçesiyle ard arda açıklamalar sonucunda Amerikan Büyükelçisi John Sullivan'a protesto notası Rusya vermiş durumda. İlişkilerimize, iç işlerimize karışmayın. Kendinizin iç işlerine karışılınca ortalığı ayağa kaldırıyorsunuz. Siz de başka ülkelerin iç işlerine karışmayın şeklinde efendim. Evet, hafta sonu bu manada böyle bir hareketlilik oldu. Evet, sürem de azalıyor bu arada. Bir iki notum daha vardı Avrupa'dan ama evet, Avrupa Birliği WhatsApp'ın veri koruma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 50 milyon euroya varan para cezasına çarptırılabileceğini açıklamış. WhatsApp'ın derdi sadece Türkiye ile değil, Avrupa ile daha büyük dertleri olduğu söylenebilir. Türk-Yunan istikşafi görüşmeleri, birazdan Doktor Naim Babiroğlu'yla konuşacağız. 5 yıl sonra İstanbul'da başladı, yapıldı, bitti ilki. Sedat Önal Dışişleri Bakan Yardımcısı başkanlık etti. Yunan heyetiyle yaklaşık 4 saat sürdüğü belirtiliyor. Görüşmeler bitti. Tabii henüz bir açıklama yok ama gelecek muhtemelen. Hafta sonunda Türk hükümetinden açıklamalar vardı. Özellikle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Brüksel'de temaslarda bulunmuştu Avrupa Birliği ile. Ve onun daha sonra televizyonlara da yaptığı açıklamalar vardı. Genel çerçevesi şu oldu aslında. Ankara taleplerini tekrarlıyor. Üyelik müzakerelerinin artık durduğunu resmi anlamda, bunu unutmamak gerektiğini söyleyerek, Gümrük Birliği güncellenmesi, vize serbestisi, Avrupa Birliği'nin verdiği Kıbrıs'la ilgili sözleri yerine getirmesi gibi vurgular yapmış durumda Çavuşoğlu. Biraz böyle Türk politikasını yumuşatmak var burada ama Avrupa Birliği de bize verdiği sözleri tutmuyor canım diye de altı vurgulanıyor. Yunanistan'la ilgili öyle İyon Denizi'nde Yunanistan karasularını 12 mile çıkartmıştı. Oh, rahat istediği kadar çıkartabiliyor. Anlaşması var. Ege aynı değil diye de ekledi. Hafta sonundaki temasları sonrası açıklamalarında Çavuşoğlu Ege ile bağlantısı yok vurgusu yaptı. NATO'ya bu arada verilen mesajlar var Ankara tarafından. Türkiye'nin ne kadar önemli ve iyi bir müttefik olduğunun altı bir kez daha çizildi efendim. Şimdi Çavuşoğlu tabii Avrupa Birliği'nin Aralık zirvesine atıf yaptı. Yaptırım kararı çıkmadığı için bize el uzattı dedi Avrupa Birliği. Reformlar, Türkiye reformlardan bahsediyor. Bu sayede de zor ama işte vize serbestisi hayata geçirilebilir gibi bir ifadeleri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hafta sonunda dış politika değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Nerede? Padişah Köşkü. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirmiş. Doğu Akdeniz, Libya, Karabağ, işte Dağlık Karabağ, Suriye bölgesel gelişmeler. AB konusunda ya medyada Yeni Şafak'ta Mehmet Acet yazmış, Türkiye'nin taleplerini o da sıralamış. Aslında işte müzakere fasıllarının açılması gibi bir başlık yok artık Avrupa Birliği'yle diye vurgulamış. Ama işte eskiye de bakmayalım, geçmiş sıkıntıları da aşalım şeklinde. Şimdi tabii Türkiye'de reformdan bahsediliyor ama işte yargı ve cezaların hafifletilmesi gibi bir unsurlar olduğu anlaşılıyor. Taslak son şekli veriliyormuş. Daha ziyade yatırımcılar düşünülüyor burada, öyle anlıyorum. Yatırım ortamını iyileştirecek, yabancı sermayenin girişine hız kazandıracak. Daha ne kadar girecek bilmiyorum yabancı sermaye. Güven ortamını tesis edecek. Ha, tamamen full klasik liberal demokrasi uygulamaları mı kastediliyor acaba? Anlayamadım tam olarak. Mülkiyet hakkını pekiştiren hepimizin herhalde. Sözleşme hürriyetini genişleten adımlar atılacakmış. İnsan hakları eylem planı da açıklanacakmış. Bunun içini çok anlayabilmiş değilim açıkçası. Çevre, imar, enerji, yerel mahkemeler. Bu kadar çevre talanına o mahkemelerde can dayanmaz valla. Enteresan. Böyle durum. Birazdan Naim Babiroğlu ile konuşacağız. Son Orta Doğu'dan birkaç not vereyim. İsrail Tel Aviv'de Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçilik açıyor. Normalleşme sürecinin tamamlayıcısı olarak görülebilir. İsrail'in İran'a karşı geliştirdiği bir demir kubbe sistemi vardı. Amerika bu sistemi Körfez ülkelerine de konuşlandıracakmış. Onları da o çerçeveye almak. Zaten İsrail'de CENTCOM'un bünyesine alınmıştı en son. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'ten Biden yönetimine nükleer anlaşmayı kurtarabilirsiniz, acele edin çağrısı var. Bir aylık süre tanımıştı İran Meclisi, anımsatalım. Bu arada ben de size aktarmıştım. Hamaney Twitter'dan Trump'a suikast çağrısı yaptığı için hesabı silindi, kısa süreli askıya alındı gibisinden. Meğer sahteymiş olay. Atılan hesap Hamaney'in hesabı değil. Hamaney'in hesabı başka bir hesap. Ama bunun üzerinden sanki bir sosyal medya komplosu uydurmuşlar gibi geliyor. Reuters'ın haberi bu arada. Hamaney'in bu tweet'i attığı iddiası, yani Trump'a suikast tweet'ini Hamaney'in hesabından attığını zanneden kurum da Reuters haber ajansıymış. Onu da belirteyim. Suriye'de Palmira ve Deir ez-Zor arasında karayolunda asker taşıyan bir otobüse militanlar, cihatçı gruplar saldırı düzenlemişler. 3 can kaybı, 10 kişi de yaralanmış durumda. Bütün bu El Tanaf bölgesinde Amerikan işgali var biliyorsunuz. Suriye topraklarında Amerikan ordusunun izinsiz olarak bulunması. Oradan bu İslamcıların saldırıları o bölgede çok artmış durumda son dönemde efendim. Evet. Azerbaycan Karabağ'da 30 askerin cenazelerini Ermenistan'a vermiş durumda. Türkiye'nin bir sınırda ortak tatbikat Azerbaycan'la girişimi vardı. Ermenistan rahatsızlığını dile getirmiş. Bu arada Azerbaycan'a İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in ziyareti var. Karabağ Anlaşması'ndan duyduğum memnuniyeti dile getirmiş onlarda. Evet. Son olarak belki Avrupa Birliği ile ilgili bir haber. Juan Guaido'yu Venezuela'da artık lider olarak saymayacak Avrupa Birliği. Transatlantik'in öte tarafındaki Biden yönetiminin Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Guaido'ya devlet başkanı muamelesi yapacaklarını söylemişti. Farklı politikalar gibi gözüküyor Latin Amerika bağlamında Avrupa ile Amerika arasındaki ilk ayrımlardan birisi diye kaydedebiliriz. Efendim, Rover'dan Some Needs'i dinleyelim, bir nefeslenelim, hemen Dr. Naim Babiroğlu'na bağlanacağız, bizden ayrılmayın. Give me some time and patience on and on. I'm trying to find a place that feels like home. Those endless tides of panic on my soul. Oh,
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi.
Selim Sezer'le konuştuk.
Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Doktor Naim Babiroğlu var. Hoş geldiniz yayınımıza.
İyi yayınlar diliyorum Ceyda Hanım. Sağ olun.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için efendim. Şimdi Türkiye ile Yunanistan arasında epeydir konuşuluyor. Artık Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin de bir parçası haline geldi galiba. Doğu Akdeniz meselesiyle birlikte. Nihayet istikşafi görüşmeler 5 sene sonra yeniden başladı. Bu olumlu bir gelişme mi? Nasıl değerlendirmek gerekiyor? Türkiye çok uğraştı anladığımız kadarıyla. Ön koşulsuz olarak masanın kurulması sürekli vurgulandı. Nasıl değerlendirirsiniz? Öncelikle onu almak isterim.
Evet, Ceyda Hanım biliyorsunuz 2002'de istikşafi görüşmeler başladı. Yani keşif görüşmeleri, sorunların ortaya çıkarılması görüşmeleri diyebileceğimiz görüşmeler 2002'den 2016'ya kadar devam etti 14 yıllık sürede. Ve 14 yılda 2002'den 2016'ya kadar 60 turluk bir görüşme yapıldı. Ancak 60 turda herhangi bir sonuç alınamadı. Sonra ara verildi 2016'da derken 2021'i bugün itibariyle 25 Ocak'ta istikşafi görüşmelerin Türkiye-Yunanistan arasındaki görüşmelerin 61. turuna başlanmış oldu. Ben bu görüşmelerden bir sonuç alınacağı kanaatinde değilim. Bir sonuç alınmayacağını değerlendiriyorum. Nedeni şu, biliyorsunuz Türkiye Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin iddiaları ve 40-45 yıllık tezleri şu, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın herhangi bir sınırı yok. Ancak Yunanistan istikşafi görüşmelerin gündem maddesi olarak Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığı münhasır ekonomik bölgeyi tartışmaya açacağını söylüyor. Bu ön koşullu bir görüşme aslında. Halbuki Türkiye daha önce demişti ki biz masaya, yani istikşafi görüşmelere ön koşulsuz otururuz demişti. Halbuki şu açıdan baktığınızda, yani Yunanistan'ın biz sadece münhasır ekonomik bölge, kıta sahanlığı ve kara sularını görüşürüz açıklaması veya adımı, bu ön koşullu görüşmenin adımıdır. Ayrıca ne yaptı Türkiye? Avrupa Birliği'nin bu biliyorsunuz Aralık'taki bir zirvesi vardı. Yaptırım kararı Mart 2021 zirvesine ertelenmiş. Ancak ABD'de yeni seçilen başkana göre tutum alacaklarını da belirtmişlerdi. Şimdi bu çerçevede Türkiye hem Avrupa Birliği Mart 2021 zirvesine hem de 17 Şubat 2020'deki NATO zirvesine hazırlık açısından daha önce ilan ettiği Navtex vardı, Oruç Reis'in, tartışmalı bölgelerde, yani Yunanistan'ın ve Avrupa Birliği'ni memnun etmeyen bir bölgedeydi. Navtex yerini değiştirdi. Antalya Körfezi'ne getirdi Oruç Reis'i. Bu tabii hem Yunanistan'ı, Avrupa Birliği'ni hem de ABD'yi memnun etti. Bu aslında baktığınızda dolaylı olarak Türkiye'nin çok aşırı şekilde gösterdiği bir jestti, bir iyi niyetti. Yani fazla iyi niyet gösterisiydi. Bir noktada kimilerine göre geri adımdı. Bir konu daha var. Yine Avrupa Birliği'ne olumlu mesajlar verildi. Amerika Birleşik Devletleri'ne de olumlu mesajlar verildi. Ayrıca istikrarlı görüşmeleri Türkiye'nin kabul
Naim Bey, son cümlelerinizi duyamadım. Hatlarda bir problem oldu. Kusura bakmayın, tekrarlayabilirseniz. Avrupa Birliği'ne olumlu mesajlar verdi, ABD'ye olumlu mesajlar verdi dediniz.
Evet, Avrupa Birliği'ne ve ABD'ye bu Doğu Akdeniz'deki gerilimlere ilişkin olumlu mesajlar verdi. Navtex'in yerini değiştirdi, Oruç Reis'in yerini değiştirdi. Bu Yunanistan'da Avrupa Birliği'nde memnun etti. Yaptığı açıklamalar böyle. Bir de son olarak Türkiye istikşafi görüşmeleri bugün itibariyle başladı. Bu Avrupa Birliği'ni, ABD ve aslında Yunanistan'ı memnun eden bir gelişme. Dolayısıyla aslında Türkiye Mart 2021'de yapılacak Avrupa Birliği zirvesine kendisini hazırlıyor diyebiliriz. Ama istikşafi görüşmelerden sonuç alınır mı sorusunun cevabı hayır. Türkiye bu adımı atmamalıydı. Bana göre Türkiye Sadece Doğu Akdeniz'deki Ege kıta sahanlığı ya da münhasır ekonomik bölge değil ama Ege'de Ege Denizi'nde Yunanistan'a antlaşmalarla devredilmemiş adacık kayalıklar, işte antlaşmalara aykırı şekilde silahlandırılmış, askerleştirilmiş adacık kayalıkları gündeme koymalıydı diye değerlendiriyor.
Evet. Şimdi tabii geçen sene o kadar çok üstten konuşmalar yapıldı ki biraz da onun sersemliği var hepimizde, yani asla taviz verilmeyecek haklardan şeklinde. Dolayısıyla da insanlar tabii sizin de özetlediğiniz bu adımları taviz olarak algılıyor. Yani şimdi çıkarsak Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamaları tek tek döksek eyvahlar olsun filan diyeceğiz. O yüzden çok ciddi bir fark var. Biraz Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinden herhalde kaynaklanıyor mu demek lazım, ekonomik sıkıntılardan mı? Çünkü Biden yönetiminden de son dönemde Doğu Akdeniz'le ilgili mesajlar geldi. Geçen hafta Senato oturumları sırasında, onay oturumunda yazılı olarak daha sonra yanıt vermiş yeni Dışişleri Bakanı Antony Blinken. Akdeniz'de Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail'le birlikte Amerikan çıkarlarının savunulacağı vurgusu vardı. Doğu Akdeniz Avrupa Birliği dışında Amerika-Türkiye ilişkileri bağlamında da mı değerlendiriliyor artık?
Evet, Blinken'ın şöyle de bir cümlesi var Ceyda Hanım, o oturumda Senato'da sorulan sorulara verdiği yanıtlarda. Doğu Akdeniz'de Yunanistan anahtar müttefik dedi. Doğu Akdeniz'de Yunanistan ABD için anahtar müttefik. Ama Türkiye için sözde stratejik ortak dedi Türkiye için. Bu şu demek, ABD yönetimi, yani şu anda ABD yönetimi daha önce Trump'ta olduğu gibi tercihini Yunanistan'dan yana koymuş demek. Hem Doğu Akdeniz'de hem genel itibariyle. Yani Doğu Akdeniz'de Yunanistan ABD'nin anahtar müttefik olması demek, Yunanistan'la işbirliğine olumlu şekilde devam edecek demek. Ayrıca Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle işbirliğini güçlendireceğini de belirtti oturumda.
Evet.
Bu da
evet,
önemli. Yani aslında Türkiye şu anda şu zorluğu yaşıyor Ceyda Hanım. Türkiye bir stratejik yalnızlık yaşıyor. Neden? Sadece Katar'ın desteklediği bir Türkiye var. Hem Doğu Akdeniz'de, hem Libya'da, hem de aslında Suriye'de Rusya ile iyi kötü giden bir Astana süreci var. Ama çok da olumlu şekilde gitmiyor İdlib nedeniyle. Dolayısıyla Türkiye aslında bu stratejik yalnızlıktan kurtulmak için bir de 17 Şubat 2021'deki NATO zirvesi, Brüksel'deki NATO zirvesi, ardından Mart 2021'de yapılacak Avrupa Birliği zirvesine sorumlu olarak gitmek istemiyor. Çünkü Avrupa Birliği zirvesinde demokrasinin kılıcı gibi Avrupa Birliği yaptırımları var. Şubat 17 Şubat 2020'deki NATO zirvesinde de bu S-400 nedeniyle ABD'nin yine demokrasinin kılıcı gibi masada duran katsa yaptırımları var. Tabii bu yaptırımları da hesapladığınızda Türkiye işte hem NATO zirvesi hem de Avrupa Birliği zirvesi için Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la herhangi bir gerginlik yaşamadan jest yaparak, olumlu adımlar atarak, bir de belki bazıları kimilerine göre de geri adım atarak bu şekilde zirvelere çıkmak istiyor diye değerlendiriyorum ben.
Evet. Bu arada İsrail Enerji Bakanı da enteresan açıklamalar yaptı. Yuval Steinitz, Türkiye Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na katılmak isterse buyursun şeklinde CNBC kanalıyla bir söyleşi yapmış kendisi. Geçmişte zaten Erdoğan'la da görüştüğünü ve hani tabii ki arada olmadığını ama kapıyı hiçbir zaman kapatmadık da demiş. Tabii bu herhalde Türkiye'nin böyle ta Libya'lara kadar yayılmaktan vazgeçmesi ile mi mümkün olabilir? Yani oradaki uluslararası askeri yapıya uyum sağlaması şeklinde mi kastediyorlar? Bir yola getirme meselesi midir? Karşılığı Ankara'da ne sizce? Bu kadar geri adım bize ne anlatıyor? Yani egemen, bağımsız ve şimdi çok fazla yukarıdan konuşulduğu için tabii acaba hani Avrupa Birliği'nin, ABD'nin bu verilen mesajlarının Ankara'da bir karşılığı olduğu düşüncesinden mi hareket ediyorlar? Gelin buyurun siz de katılın ama hani bizim istediğimiz çerçevede herhalde denilecektir. Nasıl değerlendirirsiniz? Yani başkalarının demesinin de ötesinde ne demek lazım bu duruma? Neden bu hale geldik?
Şöyle değerlendirilebilir. Şimdi Türkiye Doğu Akdeniz'de, biraz önce söylediğim gibi Libya'da, bir de bölgede artık sadece Katar'la beraber hareket eden bir ülke durumunda. Dolayısıyla daha önce Yunanistan'la Türkiye arasındaki gerginlikte mesela 8-10 yıl önceki durumda ABD, İsrail, Mısır, Fransa gibi ülkeler tarafsız kalırlardı ve sadece uzaktan seyrederlerdi. Şimdi bütün bu ülkeler Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs'ın yönetiminin yanında yer aldı. İsrail dahil. Mesela İsrail Yunanistan'da askeri işbirliği anlaşması imzaladı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri Yunanistan'la askeri işbirliği anlaşması imzaladı. Birleşik Arap Emirlikleri sadece Yunanistan'la değil, aynı zamanda Güney Kıbrıs'ın yönetimiyle de işbirliği, askeri işbirliği anlaşması imzaladı. ABD biliyorsunuz Güney Kıbrıs'ın yönetiminde silah ambargosunu adım adım kaldırma kararı aldı ve orada Güney Kıbrıs'ın yönetiminde güvenlik merkezi kurulması konusunda adım attı. Dolayısıyla bütün bunlara baktığınızda Türkiye'nin karşısındaki cephe oldukça kemikleşti ve genişledi. Türkiye şu anda İsrail'i ve Mısır'ı kazanmak durumunda. İsrail'i ve Mısır'ı kazanmak için de Türkiye, İsrail ve Mısır'la alt düzeyde istihbarat örgütleri düzeyinde görüşmeler yapıyor. İsrail de buna istinaden, buna dayanarak bu şekilde Doğu Akdeniz Forumu, ama Doğu Akdeniz Forumu'nda kim var? Güney Kıbrıs'ın yönetimi de var. Acaba Türkiye bu şekilde kabul edebilir mi? Yani o şekilde oraya gelmeyi. Tabii o ayrı bir olay. Ama şu var, Türkiye'nin elinde bir seçeneklerden en önemli seçenek İsrail'le ve Mısır'la işbirliğini geliştirmek, tekrar 10 yıl önceki olumlu atmosferi tekrar kazanmak. Aksi takdirde bu karşıdaki cephe daha da çok kemikleşerek, biraz önce saydığım cephe daha da çok kemikleşerek, güçlenerek devam edecektir. Bu da tabii Türkiye'nin ulusal çıkarlarına ve ulusal güvenliğine tümüyle aykırıdır. Özellikle Doğu Akdeniz'de, özellikle Libya'da. Libya'da da biliyorsunuz.
Peki efendim, şunu da sorabilir miyim? Yani bu peki tabii, tırnak içerisinde söyleyeceğim, biraz kaba olacak ama bedava mı olacak bu? Şimdi bu kadar üstten adımları siz attınız. Aa, olur mu? Kapı açık, buyurun gelin diyenler öyle elimizi kolumuzu sallayarak gelmemize izin verecekler mi? Yoksa belli şartlar
olur? Elbette belirli koşullar olacaktır. Mesela sizin belirttiğiniz gibi Libya'da bazı koşullar olacaktır. Ama şunu unutmayalım. İsrail'in bu adımı ABD'den habersiz atması mümkün değil. Dolayısıyla ABD'den habersiz bu adımı atmayacak bir İsrail, ABD acaba Türkiye'nin Libya'daki konumunu, Suriye'deki konumunu, Doğu Akdeniz'deki konumu konusunda ne demiştir sorusunun cevabı bence çok önemli. Dolayısıyla benim burada değerlendirmem şu: Türkiye bu karşısında yer alan kemikleşmiş cepheyi kırmak için, en azından bazılarını etkisiz duruma getirmek için İsrail'le, Mısır'la, hatta daha da ileri gidelim Suriye'yle işbirliğine gitmeli ve bu arada Suriye'de ve Libya'da Rusya ile işbirliğini arttırmalıdır diye düşünüyorum. Çünkü Suriye'de Rusya ile işbirliğinden vazgeçmesi Türkiye'nin ulusal çıkarlarına aykırıdır. Çünkü Rusya Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyor. Öte yandan baktım.
Naim Hocam, yine araya girerek küçücük bir şey söyleyeceğim. Lafınızı balla kesmiş olayım ama peki bu karşıt cephe aynı zamanda Suriye'den ve Suriye'deki Rusya'nın da varlığından çok da haz etmedikleri için Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de yanlarına çekme karşılığında Suriye'deki politikalarının kendileriyle daha fazla uyumlu olmasını istemezler mi? Yani şunu soruyorum aslında, Türkiye'nin bir yandan İsrail'le ve Mısır'la, öte yandan da Suriye'yle işbirliğini geliştirme olasılığı olabilir mi?
Elbette çok doğru düşündünüz Ceyda Hanım. Aslan, biliyorsunuz ABD'nin ana maksadı, ana amacı ne? Türkiye'yi Rusya'dan uzaklaştırmak. Hem Suriye'de hem de Libya'da. Bunun için ne yapması lazım Suriye'de? Astana sürecini soğutmak ve Astana sürecini gerekirse öldürmek, yok etmek. Şimdi elbette bunu isteyecektir ABD, İsrail vasıtasıyla. Dolayısıyla ABD'nin yani Biden yönetiminin ana amacı Türkiye'nin bölgede Rusya'nın gücünü sınırlandırmak. Ne var? Rusya Suriye'de kiminle hareket ediyor Rusya? İyi kötü giden Astana süreci var. O halde Astana sürecini eğer öldürebilirlerse, işlevsiz kırırlarsa bu Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliğinin sonu demek. Bu ABD'nin önceki de politikası, ama Biden'la beraber bu daha da ivme ve hız kazanacaktır diye değerlendiriyorum. Bir de S-400'ü unutmayalım. Katsa yaptırımları demokrasinin kılıcı gibi masanın üzerinde duruyor Türkiye için. 7 madde daha var biliyorsunuz. ABD evet. Ne isteyecektir? S-400'den aktif duruma getirilmemesi, çalıştırılmaması karşılığında kasa yaptırımlarının uygulanmamasını ileri sürecektir. Tabii Türkiye'nin önü Türkiye'de bu nedenle bana göre şu anda o hazırlığı yapıyor. Hem Şubat NATO zirvesi hem de Mart'taki Avrupa Birliği zirvesi için olumlu mesajlar, ılımlı mesajlar. İşte Yunanistan'la olumlu diplomatik girişimler, adımlar atarak bunu yerine getirmeye çalışıyor diye değerlendiriyorum.
Peki hocam, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeniz için. Daha epeyce de bir konuşacağız Şubat ve Mart'ta. Evet. Bakalım neler olacak başka. Çok teşekkürler.
İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
Evet, Doktor Naim Babiroğlu ile konuştuk. İstikşafi görüşmeler başladı. Türkiye-Yunan artık Türk-Yunan ilişkilerinde işte bildiğimiz Ege meselelerinden çıkmış vaziyette ama bu Doğu Akdeniz atağıyla birlikte Türkiye'nin onun geri dönüşleri var. Artık Türk-Yunan meseleleri de Türkiye-AB meselelerinin parçası haline getirildi. İzlenen diplomasinin yarattığı sonuçlardan bir tanesi bu gibi gözüküyor. Hatta Türkiye'nin Avrupa Birliği ve dışında ABD ile ilişkilerinde de bir başlık haline geliyor. Naim Babiroğlu da bu bağlamda Türkiye'nin pozisyonunu ve ne yapması gerektiğine dair görüşlerini bizimle paylaştı efendim. Phil Collins'ten In the Air Tonight'la bugün veda edelim. Size yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın diye.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.